Ayrım 38, Kale, Stephen James, sayfa 498. Otelden içeri koşarak girdim. Asansörü bekleyen çok fazla insan vardı. Bunun üzerine merdivenlerden koşarak çıktım. 5. kata. Koridora dönüp silahımı çıkardım. 524 numaralı oda. Anahtarı deliğe soktum. Lien Hua nişan almıştım. Kapıyı açtım. Yerde kırık bir vazo ve ıslak halının üzerine saçılmış ölü çiçekler duruyordu. Yanlarında ordu üretimi olan bir ok vardı. Lien Hua. Tüm suite aradım. Boştu. Lien Hua ellerindeydi. Cihaz da öyle. Hayır. Oda telefonunu elime aldım. Günün erken saatlerinde delil odasındayken cihaz yerine yapmış olduğum uyduruk aleti koydum çantanın içine, iz sürücü bir aygıt koymak aklıma gelmemişti. Ancak şimdi Angela Knight'ı arayıp çamaşır torbasının içine bırakmış olduğum cep telefonumun GPS'ini takip etmesini istedim. Hatalarımdan ders almadığım hiçbir zaman söylenmesin. Angela bunun sadece birkaç dakika alacağını söyledi. Ona zamanımın olmadığını söylememe fırsat bile vermeden beni beklemeye aldı. Beklerken aklıma rahatsız edici bir düşünce geldi. Melis'in Cassandra için çekmiş olduğu filmi düşündüm. Ya Lien Hua'yı da filme çekerse? Bilgisayarımı açıp Shade veya Melis'in bana bir e-posta gönderip göndermediklerine baktım. Hiçbir şey yoktu. Sadece Calvin'den bir mesaj gelmişti. ''Sana cep telefonundan ulaşamadım evlat. Kundakçının evinde radyoaktif izotoplara rastlandığından bahsetmiştin. Belki suçu yangınlarla değil de dumanla örtbas etmeye çalışıyorlardı diye düşündüm. Beni ara Calvin.'' ''Duman mı? Cihazı ve yangın yerlerini düşündüm. Neden orada? Neden o zaman? Belki de Drake'in adamları belli bir miktar sezyum 137'yi yayarak cihazı test ediyorlardı.'' Onlar olay yerini terk ettikten sonra da Hunter geliyordu. Bu yüzden Hunter testler hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Ancak Drake'in adamları cihazı kullanmış oldukları için Hunter yangın yerlerine geldiğinde kısa bir süre sezyum 137'ye maruz kalıyordu. Ve işte bu nedenle Must, Hunter'ın evinde sezyum 137'nin izlerine rastlamıştı. Duman? Evet, tabii ki. Duman radyasyonu yayıyordu. Böylelikle Must şehirde yaptığı radyasyon taramalarında testleri teşhis edemiyordu. Evet, sonunda görebiliyordum. Yangınlar dikkati dağıtmak için çıkarılmamıştı. Duman radyasyonu yaymıştı, mantıklıydı. Ancak bu o anda hiç umurumda değildi. Tek umurumda olan Lien Hua'ydı. Angela bana yardım ederken zamanımı çok fazla harcamıştı, hem de çok. Lien Hua başını salladı. Her şey çok bulanık ve loştu. Dünya sanki puslu bir rüyanın içine gizlenmişti. Otel odası. Otel odasında olanları hatırladı. Malice, Ok, şimdi de yan yatıyordu. Bu kadarını fark edebilmişti. Ancak yatakta değildi. Hayır, başka bir yerdeydi. Sert ve soğuk bir yer. Uzuvlarını hafifçe kıpırdatarak çabucak vücudunu yokladı. Kırık yok gibi görünüyordu, bağlı da değildi, bu iyiydi. Ama neredeydi? Başını bir kez daha sallayarak düşüncelerini berraklaştırmaya çalıştı. Ağırlaşan göz kapaklarından birini açtı. Bulanık, her şey çok bulanıktı. İki kez gözlerini kırptı, yatakta olmadığı kesindi. Yorgun elini bacağına doğru kaydırdı, ancak kotunun kumaşı yerine bir gece elbisesinin ipeksi inceliğini hissetti. İki gözünü birden açtı. Üzerindekini gördü. Şık ve kırmızı. Lien Hua'nın başı hala zonkluyordu. Dönüyordu. Hem de çok dönüyordu. Ellerini öne getirdi. Doğrulmaya başladığında sol bileğinde soğuk bir halka hissetti ve sonra da kilitlenen bir kapı sesi duydu. Cep telefonumun yeri hakkında haber beklerken Lien Hua'nın masanın üzerinde duran not defteri dikkatimi çekti. Sonlardaki bir sayfası işaretlenmişti. İşaretli sayfayı açtım ve sapından koparılmış bir çiçek resmi çizmiş olduğunu gördüm. Resmin altına 17 Haziran 1999 yazmıştı. Tarih bana hiçbir şey ifade etmiyordu ve daha üzerinde kafa yoramadan hattın diğer tarafından Angela'nın telaşlı sesini duydum. ''Bulduk Pat, telefonun Sherrod akvaryumunda.'' Telefon aizesinin masaya çarptığını duyduğunda çoktan kapıya varmıştım bile. Lian Hua diğer tarafına döndü ve Creighton Malice'in çıplak ayağının yanında çömelmiş olduğunu gördü. Bir anda nerede olduğunu anladı. Sherwood akvaryumundaki boş köpek balığı uyum havuzunun içindeydi. Baş dönmesi hafiflemiş, aklı berraklaşmıştı. Ayaklarının üzerinde doğruldu. Malice ayağa kalktı ve gülümsedi. Boğulmak çok kötü bir ölüm şekli olacak. Sence de öyle değil mi Ajan Jiang? Hala biraz sersem gibi olmasına rağmen Lian Hua'nın içgüdüleri harekete geçti ve süratle zinciri uzanabileceği en son noktaya kadar çekerek Malice'e doğru hamle yaptı. Havada sağ bacağını Malice'in çenesine isabet edecek şekilde çevirdikten sonra sertçe vurdu. Malice havuzun camına çarptı ve bu arada zincir Lian Hua'yı şiddetle yere geri çekti. Bileği çok acımıştı. Fakat birkaç saniye içinde tekrar ayağa kalktı. Kolları kenetlenmiş bir şekilde dövüşmeye hazırdı. Malice ayağa kalkıp başını salladı. Bacakları titriyordu. Bu Lian Hua'nın en iyi vuruşu değildi. Ancak en kötüsü olduğu da söylenemezdi. Eğilerek kavgaya hazır bir şekilde durdu. Haydi Creighton Malice, seni bir kız gibi dövüşebilmeyi diler hale getireceğim. Tessa Riker'ı öptüğünde içinde bu geceki seçimlerinin sonuçları hakkındaki olabilecek tüm şüphelerini yutan sıcak bir ürperti hissetti. Derinlerde bir yerde, başka bir dünyada müzik uzaktan atan bir kalp gibi vuruyordu. Heyecanlı, çok heyecanlıydı. Geçen birkaç dakika süresince yanlarından koridordaki odalara giden veya gelen birçok çift geçmişti. Sonunda Riker kendini Tessa'nın dudaklarından sadece konuşabilecek kadar uzağa çekti. Ona sımsıkı sarıldı. ''Sanırım merdivenlerin burasında biraz ayak altındayız.'' Sözlerinde hem bir umut hem de bir davet vardı. ''Yalnız değiliz. Haydi gidip bir oda bulalım.'' Heyecanlı, çok heyecanlıydı. Öpücüklerinin tatlılığı Tessa'nın içindeki tereddüt belirtisini yendi. Tessa ayağa kalktı ve Riker'ı koridorun en sonundaki odaya doğru takip etti. ...99. Bölüm. Lian Hua'nın aklı hala bulanıktı ama yine de direndi. Malice'in onunla dövüşüp dövüşmeyeceğini görmek için bekledi. ''Benden bu kadar çok mu korkuyorsun Creighton? Zincirlenmiş bir kızdan mı korkuyorsun? Belki şimdi seni otelde dövdüğüm kadar iyi dövemem ama yine de bundan pek emin değilim. Sen hiç de sandığın kadar iyi değilsin.'' Gözünün ucuyla yukarı köşedeki tripodu gördü. Bir an için bunun cihaz olabileceğini düşündü ama sonra video kamerası olduğunu fark etti. ''Hayır, bu hiç iyi değildi, hem de hiç.'' ''Seninle dövüşmek istemiyorum.'' dedi Malice. ''Seni izlemek istiyorum. Bakalım diğerlerine kıyasla ne yapacaksın. Bu akşam tüm dünya seni izliyor olacak. Eğlence konusunda benimle aynı zevke sahip olan birçok insan seni izleyecek. Bir FBI ajanı mı? Dünyanın en büyük akvaryumunda mı? Yarına kadar en azından 80 bin defa tıklanır. Hatta belki 100 bin defa.'' Lian Hua ayağıyla hızla zinciri çekti. ''Güzel, bunu yapmaya devam et. Ne kadar çok mücadele edersen film o kadar iyi olur.'' Havuzdan çıkan merdivenleri her basamağa yaralı ellerinden kan izleri bırakarak tırmanmaya başladı. ''Depodaki su depomu paramparça ettin ama sanırım bu da işimizi görür. Sence de öyle değil mi? Maalesef canlı yayın olamayacak. Polisler tarafından rahatsız edilmek istemem.'' Yukarıya çıktığında hayvan yetiştirme alanına göz gezdirdi. ''Çok ironik değil mi? Dün sabah her şeyin başladığı yerdeyiz.'' Lian Hua'nın içine korku saplandı. ''Cesur ol, cesur olman gerekiyor. Şehit nerede? Hala yüzünü göstermekten korkuyor mu?'' diye sordu. ''Şehit yarım kalan birkaç işi hallediyor.'' Malice'in Pat'i kastetmiş olabileceğinden endişelendi. Ancak güçsüz veya korkmuş görünmek istemediğinden endişesinin yüzüne yansımasına izin vermedi. Malice saatine bakıp devam etti. yarım saat içinde burada olur. İkinizin tanışma fırsatı olamayacağı için üzgünüm. Film çekimi o zamana kadar bitmiş olur. O anda Lianhua her şeyi anladı. Melis'in tüm bunları yapmasındaki temel sebebin farkına vardı. Acı. Şehit seni cihazla öldürecek, acıyı hissetmeni sağlayacak. Evet, yan tarafa baktı. Cihaz çoktan hazır beni bekliyor. Ardından gözleri tekrar uyum havuzuna kaydı. Lianhua'nın vücudunu süzdü. Bu arada o elbisenin içinde çok güzel görünüyorsun. Eminim izleyenlerin formda kalmış olmanı takdir edeceklerdir. Lianhua çevresine baktı. Kaçmak için bir yol düşündü. Ancak görünürde kaçmaya imkan yok gibiydi. Lütfen boğulmak olmasın. Her şey olsun ama boğulmak olmasın. Melis kamerayı yerleştirdi. Şimdi burada bana biraz yardımcı olman gerekebilir. Havuzun ne kadar zamanda dolacağından pek emin değilim. Birkaç kez çekim yapmak zorunda kalabilirim. İstediğim çekimi elde edene kadar bir miktar su boşaltıp sonra havuzu tekrar doldurmam gerekebilir. Yani nefesini tutmak için elinden geleni yap ki iki veya üç çekim dayan. Sonra Crichton Melis gözden kaybolup bir yerlerdeki vanayı açtı ve 4 metre derinliğindeki köpek balığı uyum havuzu suyla dolmaya başladı. Yüzüncü bölüm. Akvaryumun az kullanılan çıkış kapısının önünde 2 paslı çöp bidonunun yanında durup arabadan fırladım. Kapı kilitliydi. Kilidi belki açabilirdim ama zaman kaybetmek istemedim. Onun yerine ateş edip binadan içeriye süzüldüm. Melis'in yüzü kameranın yanında belirdi. ''Hissetmeye başlıyorsun öyle değil mi Lianhua?'' ''Sorgulama odasında konuşmuş olduğumuzu.'' ''Ümit kapısı kapanmaya başladı. Bileğin kızarıp çürüyene kadar zinciri çekeceksin. Kopçayı yerinden oynatmaya çalışacaksın. Belki kilidi açmayı bile deneyeceksin.'' Ancak bu süre içinde su yükseliyor olacak ve en sonunda acı gerçekle yüzleşeceksin. Kaçamayacaksın. Bu gece ben seni izlerken burada öleceksin. Su dizine kadar gelmişti. Havuz beklediğinden daha hızlı doluyordu. Melis devam etti. Üzülme. Önümüzdeki birkaç ay boyunca 100 binlerce hevesli izleyiciyi eğlendireceğini düşün. Ardından ekledi. Kim bilir, belki yaza kadar 1 milyon kez izlenirsin. Tessa odayı inceledi. Ahşap zemin, sıvalı duvarlar, üzerinde pis buruşuk ve kamarman çorman çarşaflar olan 2 kişilik bir yatak köşeye itilmişti. Uzaktaki duvarda dar ve kapalı bir pencerenin önünde rengi solmuş mavi perdeler vardı. Oda bir barın arka tarafı gibi kokuyordu ve içerideki tek hava banyo kapısının yanında titreyen vantilatörden geliyordu. Tepede ışık yoktu. Sadece yatağın yanında ufak bir lamba vardı. Riker o tarafa doğru gidip ışığı kapattı. Artık odadaki tek ışık pencereden içeri girip çarşafların üzerine beklentili bir şekilde vuran sarı loş ışıktı. Riker Tessa'ya yaklaşıp onun elini tuttu. Tatlı sözler söyleyerek Tessa'yı yatağa doğru götürdü. Arıtma borularından oluşan sersemletici labirentin içinden hızla koştum. Lianhua'nın hala hayatta olup olmadığını bilmiyordum. Tek yapabildiğim hala yaşıyor olması için dua etmekti. Melis'i tutukladığımızda o Lianhua'nın bir sonraki kız arkadaşı olacağını söylemişti. Kız arkadaşlarına neler yaptığını çok iyi biliyordum. Bu nedenle köpek balığı uyum havuzuna doğru gittim. Lianhua'yı götürmüş olabileceği en mantıklı yer orasıydı. Yaklaşmıştım, birkaç defa daha saptıktan sonra oraya varacaktım. Tessa'nın kalbi heyecan ve korkuyla titredi. Vantilatörden esen hava perdeleri hareket ettirdi, hafifçe dalgalandılar. Tessa bu loş ışıkta mavimsi perdelerin mor gibi göründüklerini düşündü ve bu düşünceyle Paul ona fısıldadı. Sözleri yüzyılları aşarak mezardan yükseldi. İpeksi mor perdelerin hüzünlü ve belirsiz hışırtısı ürpertti beni. o ana kadar hissetmemiş olduğum tuhaf korkular kapladı içimi. Tuhaf korkular, o ana kadar hissetmemiş olduğum. Tessa daha önce hiçbir adamla çıkmamıştı, en azından böyle bir adamla. Bu annesinin çok hassas olduğu bir konuydu ve o öldükten sonra Tessa iki samimi teklife rağmen annesinin hassasiyetine saygı göstermişti. Bu şekilde olmaması gerekiyordu. O ana kadar hissetmemiş olduğun tuhaf korkular. Düşünüyordum da dedi Riker. Hayır, Tessa geri çekildi ancak biraz sendelemişti. Dengesi yerinde değildi. Zaten her şeyin dengesi bozuktu. Hayır, gitmem gerekiyor. Daha yeni gelmiştik. Geri geri gitti. Gitmem lazım, gitmeliyim. Riker ona doğru gidip Tessa'yı kolundan tuttu. Hey, hey, hey, kuzgun, bu kadar çabuk değil. Tutuşu gereğinden sertti. Hayır dedim, şimdi kolumu bırak. Hayır, bu olamazdı, kolunu tutmaya devam etti. Bırak. Yavaşça bıraktı. Ancak her an tekrar tutmaya hazır bir biçimde kolları gergin duruyordu. Artık bir pazarlık yapmamızın zamanı geldi diye düşünüyordum. O ana kadar hissetmemiş olduğum tuhaf korkular. Ne tür bir pazarlık? Bileğindeki lastik bantları uzandı fakat bulamadı. Riker'ın yüzünü bir gülümseme kapladı. Ama bu gerçek bir gülümseme değildi. Gerçekten de böyle bir dövmeyi 180 dolara yaptıracağıma inanmıyorsun değil mi? 5 saatlik bir çalışma. Ve Lahlan buradaki en iyi dövmeci. Üzerinde 700 dolarlık zaman ve mürekkep değeri olan bir dövme taşıyorsun. Zayıf da olsa müzik sözlerinin arkasında gümlüyordu. Belirsiz bir kalp atışı gibi. Lahlan'a yapmasını sen söyledin. Tessa kapıya doğru yavaş yavaş ilerliyordu. Bana istediğimi vermesini söylemiştin. Bu doğru, söyledim. Ben sana istediğini verdim ve şimdi de senin bana istediğimi verme zamanın geldi. Ve hesaplarıma göre bunun için en az birkaç saate ihtiyacımız olacak. Kanı dondu, kapıya koştu. Ancak yeteri kadar hızlı değildi. Riker ona yetişip güçlü koluyla kapıyı kapattı. Tessa Riker'dan uzaklaşarak pencereye doğru geri geri ilerlemeye başladı. Aklına gelebilen tek çıkış yolu buydu. Atlamak, atlamak. 101. Bölüm. Merdivenlerin arkasında asılı olan ıslak dalgıç kıyafetlerinin yanından geçtim ve Lien Hua'yı köpek balığı uyum havuzunun dibine zincirlenmiş bir biçimde gördüm. Su bacaklarının yarısına kadar gelmişti. Beni gördüğünde parmağımı dudağıma götürerek sessiz kalması için işaret ettim ve sonra kaç kişiler diye diğer elimle işaret ederek sordum. Elini bacağının arkasına saklayarak bir veya iki diye işaret edip cevap verdi. Creighton Mellis'in sesini duyabiliyordum. ''Kız kardeşini özlüyor musun Lien Hua?'' ''Kız kardeş mi?'' ''Ne dedin Mellis?'' diye bağırdı Lien Hua. Sesi soğuk ve sertti. ''Silahlar?'' diye parmaklarımla sordum. ''Tabanca, oklar, cihaz?'' diye işaret etti. Aynı zamanda da Mellis'e bakıyordu. ''Kız kardeşin Chu Hua, onu özlüyor musun?'' ''Ben Mirabel'i özlüyorum. Ancak senin için daha farklı olmalı.'' Tek yumurta ikizlerinin aralarında özel bir bağ olduğunu duymuştum. Lien Hua ikiz kardeşi olduğundan hiç bahsetmemişti. İkizlerden biri acı çekince dedi Melis, bazen diğeri de aynı acıyı hissedermiş, söylenen bu. Birisi öldüğünde diğeri de sanki bir yarısı ölmüş gibi hissedermiş, bu doğru mu? Benim duyduğum böyle, bunu hep merak etmişimdir. Sessizce merdivenleri çıkmaya başladım. İlk önce büyük tehlikeyi yok et. Mellis mi yoksa şehit mi? Pekala ajan Lien Hua Jiang diye devam etti Mellis. Onun öldüğü şekilde öleceğini bilmek nasıl bir duygu? Creighton Mellis Chu Hua'nın adını söylediği anda her şey tekrar canlandı. Anılar, pişmanlık ve aklının derinliklerine gömülü olan korkunç görüntülerin hepsi doğru zamanı bulup geçmişinden uğuldayarak çıkıverdiler ve Lien Hua'nın içine kapladılar. Chu Hua'nın havuzdaki yüzü koyun yatmış hali. Belki hala yaşıyordu, yaşıyor olabilirdi. Belki Lien Hua deneseydi onu kurtarabilirdi. Eğer yüzme bilseydi, eğer sudan korkmuyor olsaydı. Lianhua parmaklarını ızgaranın metal çubuklarından içeri sokup metaller derisini çizene kadar çekti. Ancak ızgara kıpırdamadı bile.
''Hiçbir zaman kaza olduğuna inanmadın, öyle değil mi?'' diye devam etti Melis. ''Polis sana kaza olduğunu söylemişti ama sen inanmadın.''
Melis haklıydı. Lianhua kaza olduğunu söylemelerinden nefret etmiş ve sırf bu yüzden de dedektif, daha sonra da analist olmaya karar vermişti. Kendisinden esirgeneni, yani gerçeği başkalarına verebilmek için.
''Pat, acele etmen lazım.''
''Filmi sana gösterecek zamanımızın olmaması çok acı,'' dedi Melis. ''Evde yaptığım ilk çekimdi. Benim ilk gerçek kız arkadaşımdı.''
38. ayrımın sonu. Sayfa 511.